Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşu kitabının 6. bölümüne geldik. Konu, Eriha kentinin ele geçirilmesidir. Sonunda vaat edilen toprakların ele geçirilişi konusuna gelmiş bulunuyoruz. İsterseniz önce bu olayı hatırlayan ön koşullara bir daha bakalım. İsrailoğulları Erden Nehri'ni mucizevi bir şekilde geçerek vaat edilen topraklara girmiş bulunuyorlardı. Erden Nehri, diğer bir adıyla Şeria Nehri, yaz aylarında ince bir dere görünümünde ama yağışlı aylarda azgın bir nehir görünümündedir. Hatırlayacağınız gibi kahinler tarafından taşınan antlaşma sandığı İsrailoğullarının önünden gidiyordu. Bu antlaşma sandığı elbette İsa Mesih'in huzurunu temsil etmektedir. Kahinlerin ayakları Erden'in sularına değdiği anda sular akışını durdurmuştu. Yani nehir durmuştu. Sonra kahinler nehrin ortasına gelip orada durdular. Ve bu arada arkadan İsrailoğulları nehrin karşı yakasına geçtiler. Sonra orada bunun anılması için taşlardan bir anıt yaptılar. Şimdi İbraniler Erden Nehri'nin batı yakasına geçmiş, orada kamp kurmuşlardı. Onları ne büyük şeyler bekliyordu. Bu Tanrı'nın onlara vaat ettiği sütle bal akan diyardı. Kendilerine verileceği vaat edilen topraklardaydılar artık. Kuşkusuz bu gerçekler karşısında yüreklerinde büyük bir heyecan yaşıyor olmalıydılar. İbraniler, Tanrı'nın İbrahim peygamberle yaptığı antlaşmanın simgesi olan sünnet yoluyla bu toprakları ellerine geçireceklerine şartlandırılmışlardı. O antlaşmanın bir kısmı uyarınca İbraniler bu toprakları ellerine geçirmeliydiler. Anımsayacaksınız, Yeşu, İsrail erkeklerinin sünnet olmaları için keskin bıçaklar hazırlamıştı. Peki bu bıçakların bugün bizim için ne tür bir anlamı vardır? Bize neyi öğretir? Bence keskin bıçaklar değerli dostum, etkili, güçlü ve her türlü iki ağızlı kılıçtan daha keskin olan Tanrı'nın sözünü simgelemektedir. Nitekim İbraniler 4. bölüm 12. ayette de Tanrı'nın sözünün iki ağızlı kılıç gibi olduğunu, en ince noktalara kadar, eklemlerin en ince noktalarına kadar işler demişti. Tanrı sözü bölme gücüne sahiptir. Bugün dünyanın her yerinde ahlak değerleri altüst olmuş durumdadır. Ama Tanrı sözüne dönüldüğünde, o söze bağlanıldığında, o söze iman edildiğinde ve uyulduğunda ruhsal bereketler tüm insanlığı baştan başa yıkayacaktır. Bu nedenle bizlerin kutsal kitap değerlerine, Tanrı sözünün değerlerine geri dönmemizden başka şansımızın bulunmamasını söylemek istiyorum. Bu hem kişisel hayatta, hem aile içerisinde, hem de toplum içerisinde geçerlidir. Aileler içerisinde eğer Rabbin sözüne dönülüp oradaki ilkelere uyulursa eminim ki, ve bunu da görüyorum, sorunlar çözülür. Topluluk içerisinde de, insanlar arasında da. Rabbin sözüne dönüldüğümüzde, oradaki ilkelere uyulduğunda bereket gelir kardeşim. İsraillilerin vaat edilen toprakları ellerine geçireceklerinin bir diğer koşulu da Rabbin ordularının baş komutanının görmüş olduğu görümdü. İbrani ordusunun baş komutanı olan Yeşu yukarıdan emirler alıyordu. Yani Yeşu Rab'be güveniyor, ona sırtını dayıyor ve ona itaat ediyordu. Buyrukları Rab'den alıyordu. Rab'bin çizdiği yoldan gidiyordu. Evet, vaat edilen toprakları ele geçirmede ilk adım Eriha'yı ele geçirmekti. Bu yolla izlenen taktik ülkeyi ikiye bölmekti. Eriha ve Ay şehirlerinin ve çevrelerindeki kentleri ele geçirmekle ülkenin tam orta göbeği İbranilerin eline geçecek, oradan da güneye doğru ineceklerdi. Öyle anlaşılıyor ki o günden sonra yapılan savaşlarda ordu komutanları ele geçirecekleri ülkeleri bu yöntemi izleyerek ele geçirmişler ve birçok yerlerde bu ülkeleri ikiye bölmüşlerdi. bugün de aynıdır. Eğer güçlü bir ülkeyi bölmek istiyorsanız, onu zayıf düşürmek istiyorsanız, ülkenin içerisinde kargaşa yaratacaksınız, ülkeyi ikiye böleceksiniz. Unutmayalım kardeşim, bu düşman ülkelerinin taktikleridir. Bir ülkenin bölünmesi diğer ülkelerin işine geliyor. Bir ülke içerisinde insanların birbirlerine girmesi diğer ülkelerin işlerine geliyor. Neden? Çünkü o zaman o ülkeyi zayıflatıyorlar ve zayıflayan o ülkeyi yönetmek de çok kolay olur. Ya da ülke içerisinde ikilik yaratırsa, ikiye bölerse, üçe bölerse o böldükleri parçaları, bölümleri ya da kitleleri kukla olarak da kullanırlar. Bu nedenle uyanık olmak gerekir. Bu nedenle ülke içerisindeki insanların birbirlerine sarılmaları gerekir ve bölünmeye asla asla izin verilmemelidir. Bu bizim kendi yararımız içindir. Kendi geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için gereklidir. Bölünmeyen bir ülke, güçlü olan bir ülke her zaman refah getirir, huzur getirir, barış getirir. Bunu unutmayalım. Dediğim gibi bunun kurallarını, ilkelerini kutsal kitapta da görüyoruz. Ve yine unutmayalım ki Tanrı sözü bu olayları, bu tarihi olayları bize anlatmakla aslında bizi eğitiyor ve bize gereken dersleri veriyor. Evet, vaat edilen toprakları ele geçirmede ilk adım bu kenti ele geçirmekti. İzlenen taktik ülkeyi ikiye bölmekti. Eriha ve Ay kentlerinin ve çevrelerindeki kentleri ele geçirmekle ülkenin tam orta göbeği İbranilerin eline geçecek, oradan da güneye doğru ineceklerdi demiştim az önce. Öyle anlaşılıyor ki o günden sonra da yapılan savaşlarda hep bu sistem izlenmiştir. Çünkü başarılı bir sistemdir. Tekrar vurgulamak istiyorum. Eğer ülkeyi bölebilirse diğer ülkeler, o zaman onu yönetmek, onu ele geçirmek çok daha kolaydır. Ama Eriha'yı ele geçirme yöntemi sanırım bir daha hiç kullanılmayacak bir yöntem olsa gerek. Niçin derseniz yanıtını şöyle verebiliriz. Eriha kentinin kapıları İsrailliler yüzünden sımsıkı kapatılmıştı. Ne giren vardı ne de çıkan diyor Yeşua 6. bölümün 1. ayeti. Eriha kenti İbraniler tarafından başlatılacak saldırıya karşı hazır bir duruma getirilmişti. Şehirde yaşayanlar İbranilerin bu kadar kısa bir zamanda yaklaşacaklarını beklemiyorlardı. Ama yine de kentin kapılarını kapatmışlar, topyekün savunma için tüm hazırlıkları yerine getirmişlerdi. Rab Yeşua, işte Eriha'yı, kralını ve yiğit savaşçılarını senin eline teslim ediyorum dedi. Siz savaşçılar kentin çevresini günde bir kez olmak üzere 6 gün dolaşacaksınız. Koç boynuzundan yapılmış birer boru taşıyan 7 kahin sandığın önünden gitsin. 7. gün kentin çevresini 7 kez dolanın. Bu arada kahinler borularını çalsınlar. Kahinlerin koç boynuzundan borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek. Yeşua 6. bölüm 2-5 ayetler arası. Dikkat ettiniz mi 7 sayısına? 7 kahin, 7 boru, 7 kez, 7. gün. 7 sayısı tamlığı, bütünlüğü, kusursuzluğu simgelemektedir. Boru sevincin simgesidir. Sonunda kampanyanın başladığı gün gelip çatmıştı. Yeşu Rabbin bu doğrultudaki yönergelerini yerine getirmeye koyuldu. Yeşu'nun bunları halka söylemesinden sonra koç boynuzundan birer boru taşıyan 7 kahin borularını çalarak Rabbin önünden ilerlemeye başladılar. Onları Rabbin antlaşma sandığı izliyordu. Silahlı öncüler boru çalan kahinlerin önünden, artçılar da sandığın arkasından ilerliyor. Bu arada borular çalınıyordu. Yeşu halka şu buyruğu verdi. Savaş naraları atmayın, sesinizi yükseltmeyin, bağırın diyeceğim güne dek ağzınızdan bir tek söz çıkmasın. Buyruğumu duyunca bağırın. Halk Rabbin sandığıyla birlikte kentin çevresini bir kez dolandığı sonra orduya dönüp geceyi orada geçirdi diyor Yeşua 6. bölüm 8-11 ayetler arasında. Erihe kenti hazırlanmıştı. Kuşkusuz surların tepelerinde askerler yerleşmiş, kapıların başında gözcüler yerlerini almışlardı. Askeri heyet de tüm hazırlıklarını yapmış, gözcülerin verecekleri işareti bekliyorlardı. Sonra birden haber geldi. Düşman göründü. Yeşu önderliğindeki İbrani ordusu kentin duvarlarına doğru yaklaşıyordu. Ön sırada kahinler tarafından taşınan antlaşma sandığı vardı. Ve kahinlerin ellerinde İbranilerin meşhur boruları bulunuyordu. Gözcüler düşman yaklaşıyor diye bağırıyorlardı. Hazır olalım. Herhalde ilkin kapıya doğru saldırıya geçecekler. Böylece Erihe ordusu kapının bulunduğu yerde toplanmaya başladılar. Saldırı sırasında kapı kırılacak olursa düşmana karşı kılıç kılıca savaşacaklardı. Ama her nedense ilginç bir olay yaşandı. İbrani ordusu kentin o kapısının yanından geçip bir diğer kapıya doğru yürümeye koyulmuştu. Erihe ordusu da aynı şekilde şehrin içinde dönmeye, İbrani ordusunun gittiği yöne doğru kentin içerisinde yürümeye başlamıştı. Böylece kentin etrafını bir defa dolaştılar ve İbrani ordusu gecelemek için kamplarına geri döndüler. Kuşkusuz o gece Erihe kralı ile komutanları için hiç de rahat bir gece olmamıştı. Sonra ne oldu? Ertesi sabah Yeşu erkenden kalktı. Kahinler de Rabbin sandığını yüklendiler. Koç boynuzundan borular taşıyan 7 kahin Rabbin sandığının önünde ilerliyor, bir yandan da borularını çalıyorlardı. Silahlı öncüler onların önünden gidiyor, artçılar da Rabbin sandığını izliyordu. Bu arada borular sürekli çalınıyordu. Böylece ikinci günde kentin çevresini bir kez dolanıp ordugaha döndüler. Aynı şeyi 6 gün tekrarladılar diyor Yeşu 6. bölüm 12-14 ayetler arasında. Ertesi gün İbraniler aynı şeyi yaptılar. Surlar üzerindeki gözcüler bakın yine geliyorlar diye bağırdılar. Evet, İbraniler kentin duvarlarının çevresinde yeniden bir kere dönüp kamplarına geri döndüler. Bu işlemi günde bir kere olmak üzere 6 gün süresince yerine getirdiler. Erihe kenti içerisinde bulunan askerler de bu arada yürüyüşlerini kentin duvarlarının dışında yürüyen İbranilerle birlikte yürümekten yorgun düşmüşlerdi. Kim bilir, belki de İbraniler arasında bile bu yapılanları aptalca, akılsızca bulanlar vardı. Eğer Yeşua bunun için yaptığını soracak olsaydınız herhalde size şöyle bir yanıt verecekti. Ben buyrukları ordular Rabbinin kendisinden alıyorum. O böyle yapmamı istedi ve ben de böyle yapıyorum. Ben onun söylediklerine itaat ediyorum. 7. gün erkenden şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde 7 kez dolandılar. Kentin çevresini yalnız o gün 7 kez dolandılar diyor Yeşu 6 ayet 15'te. Aynı şekilde 7. gün İbraniler Erihe kentinin çevresinde yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Erihe ordusu da kentin içerisinden onlarla birlikte yürüyüşlerini gerçekleştirdi. O günkü yürüyüşün sona erdiğini düşünüyorlardı. Hepsi oturup dinlenmeye başladığı bir sırada gözcüler bağırarak şu uyarıda bulundular. İbraniler yeniden yürümeye başladı. Evet, İbraniler bir tur daha atmıştı şehrin çevresinde. Peki o ne? 3., 4., 5., 6. kez dönüyorlardı kentin çevresinde. Kahinler 7. turda borularını çalınca Yeşu halka bağırın. Rab kenti size verdi dedi. Halk bağırmaya başladı. Kahinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler diyor Yeşu 6. bölüm 16-20. ayetlerde. yüksek sesle bağırdılar ve kentin surları çöktü, yerle bir oldu. Eriha kentinde değerli dostum, kazı yapan arkeologlar arasında bu kentin yıkılış tarihiyle ilgili olarak farklı düşüncelerde olduklarını biliyoruz. Arkeologlar bu tarihin hangi tarih olduğunu ve duvarlarının tam olarak yıkılıp yıkılmadığını tartışa dursunlar. Ben kutsal kitaptaki, Tanrı sözündeki duvar olduğu yere yıkıldı sözleriyle ilgileniyorum ve buna inanıyorum. Çünkü bu sözlerin kanıtı bugün orada açıkça gözler önündedir. Bir imanlının imanı arkeologların tutarsız açıklamalarına dayanamaz. Çünkü kutsal yazılar İbraniler 11:30'da şu tanıklıkta bulunur. 7 gün Eriha surları etrafında döndüler ve sonunda imanları sayesinde surlar yıkıldı. Eriha, imanlı için dünyayı temsil eden bir kavramdır. Güçlüdür, geçilemezdir, yenilemezdir ama ele geçirilebilmesi, yenilebilmesi sadece ve sadece imana dayalıdır. Tanrı'dan doğan herkes dünyaya üstün gelir. Dünyaya üstün gelen yengi ise imanımızdır diyor Tanrı sözü 1 Yuhanna 5. bölüm 4. ayette. İbraniler mektubunun 11. bölümü tüm çağlarda Tanrı bağlılarının dünyayı nasıl yendiklerini, dize getirdiklerini anlatan özet öykülerle doludur. Şimdi bir soru soralım. Eriha'yı yıkan Yeşu muydu? Kesinlikle hayır. O bu konuda hiç savaşmadı bile. Savaşan Rabbin kendisiydi. Yeşu sadece kentin çevresinde yürümüştü. İtaat etmişti ve kentin çevresinde yürümüştü. Çünkü Tanrı ona öyle buyurmuştu. Bunun dışında yapılacak herhangi bir açıklamayı ben gerçekten saçma buluyorum. Bazıları kahinlerin boruları çalmaya başladığı o psikolojik anda büyük bir deprem olduğunu, yaşanan şok nedeniyle duvarların yıkılmış olabileceğini söyleyenler vardır Batı dünyasında. Bazıları da İbranilerin yürüyüşüyle Eriha duvarlarının sallandığı ve duvarların bu sarsıntı nedeniyle yıkıldığını söylüyorlar. Tabi isteyen düşüncesini söyleyebilir ama gelin size kısa olarak Eriha kentine ilişkin kısa tarihi bir bilgi vereyim. O zaman görürsünüz bu kentin ne kadar sağlam olduğunu, duvarlarının ne kadar sağlam olduğunu. Eriha kentinin etrafı çift duvarla çevrilmişti. Dış duvarının kalınlığı 1 metre 80 santimdi. İç duvarın kalınlığı ise 3 metre 60 santimdi. İki duvar arasına kazıklar dikmişlerdi ki bu kentin duvarlarını yıkmak, kenti ele geçirmek insan açısından olanaksızdı. Evet, ben kutsal yazıların tanıklığına, söylediklerine kulak verir ve buna inanıyorum. Savaşı Tanrı kazandı, İbraniler ise kenti ele geçirdiler. Bugün birçok Mesih imanlısının karşı karşıya olduğu sorunlardan bir tanesi değerli dostum, Eriha Savaşı'nı savaşmaya çalışmaları ve dünyayı yenmek için uğraşmalarıdır. Ama bunun için kendi gücümüzün yetmeyeceğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu doğrultuda tüm emirleri kurtuluşumuzun tamamlayıcısı olan Ordular Rabbinin kendisinden almamız gerekir. Burada iki şeye daha dikkatinizi çekeyim kısaca. Birincisi, Rahab'ın canına dokunulmayışıdır. Yeşu, ülkeye casus olarak gönderdiği iki adama, o fahişenin evine gidin, ant içtiğiniz gibi kadını ve bütün yakınlarını dışarı çıkarın dedi. Eve giren genç casuslar, Rahab'ı, annesini, babasını, erkek kardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyi alıp İsrail ordugahının yakınına getirdiler. Yeşu, fahişe Rahab'a babasının ev halkıyla yakınlarına dokunmadı. Yeşu'nun Eriha'yı araştırmak için gönderdiği ulakları saklayan Rahab, bugüne dek İsraillilerin arasında yaşaya geldi diyor Yeşu 6. bölüm 22-25 ayetler arasında. Verdikleri sözü tutarak Rahab'ın ve tüm ailesinin canına dokunmadılar. Bu yolla onları kurtarmış oldular. Öte yandan Yeşu'nun kenti yeniden inşa edebilecek kişilere söylediği lanetli sözlere de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bundan sonra Yeşu şöyle ant içti. Bu kenti, Eriha'yı yeniden kurmaya kalkışan Rabbin lanetine uğrasın. Buna kalkışan kişi büyük oğlu pahasına temel atacak, en küçük oğlu pahasına da kentin kapılarını yerine takacak. Yeşu 6 ayet 26. 1. Krallar 16. bölümde Eriha kentinin yeniden inşa edildiğini görüyoruz ama orada kenti yeniden inşa eden adam ile oğlunun ne gibi bir yıkım yaşadığına da tanık oluyoruz. Bu bölümden ayrılmadan önce son bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeşu'nun uyguladığı Tanrı'nın emrine göre Eriha kentinden gümüş, altın, tunç ve demir eşya dışında her şey yok edilecek. Bu ganimetlerse Rabbin hazinesine konulacaktı. İbranilerden hiç kimse bu ganimetlerden hiçbirini kendisi için almayacaktı. Sakın Rabbe adanan herhangi bir şeye el sürmeyin. Adadığınız şeyleri alırsanız İsrail'in ordugahını felakete ve yıkıma sürüklersiniz. Yeşu 6 ayet 18. Ama bir sonraki yani 7. bölümde bir İbrani'nin verilen bu emri ihlal edip yasaklanan bu şeylerden aldığını göreceğiz ve bunun sonucunda gelen yıkımı.